Ayrım 13. Sayfa 111. Ne oluyor? Ben de tıpkı onun gibi yolun sonuna mı geldim diye söylendi. Soruyu nasıl yanıtlayacağını bilemiyordu doğrusu. Ama kim bilir kaçıncı kez çevresinde varlığı yalnızca yaydığı soğukluktan anlaşılan bir çemberin daraldığını duyuyor, yolun artık bitmek üzere olduğunu düşünüyordu. Çemberin daraldığını duymamak için koşuklarla uğraşmaktan vazgeçmek mi gerekirdi yoksa? Kurbana artık söylemesem de olur derken bunu mu anlatmak istemişti? Öyleyse, öyleyse diye başladı. Arkasını getiremedi. Göğsüne bir sızı saplandı. Yatağa uzandı. Öylece kımıldamadan kaldı bir süre. Sonra birini rahatsız etmekten korkar gibi usulca bir yandan bir yana döndü. Hayır diye geçirdi içinden. Daha sonra iyice anlamıştı ki hiç değilse o günlerde kurban ağı için çemberin daralması çok da önemli değildi. Hatta kimi davranışlarına bakılınca güzellik de çok önemli değildi. Ona bu soruyu sormadan çok öncesi dinlemiş olması gerekirdi işin gerçeğini. Evet, şimdi daha iyi anlıyordu. Kimi anlarda insanın başını döndürecek, sözü nesneyi söz sandırtacak ölçüde somut, kesin ve etkileyici bir biçimde ortaya çıksa bile güzellik değildi önemli olan. Kalem kaş, kömür göz, hokka burun, gül yüz, selvi boy gibi en beylik sözcük ve eğretilemelerle en sıradan uyaklarla kuruyordu koşuklarını. Ama o yerin, o dakikanın koşuklarıydı bunlar. Nesneleri, yüzleri, sevinçleri ve yıkımları sımsıkı sarıp görünür ve işitilir kılarlardı. Sonra kurban ağa gözlerini açtığında koşukla nesne birbiriyle kaynaşmış olarak bir an öylece durur. Böylece gerçekliklerine bizi kesinlikle inandırdıktan sonra kaşla göz arasında silinip giderlerdi. Geri dönmek olsa olsa ölmüş gelini mezardan çıkarmaya kalkmak olurdu. Hey gidi kurban ağa diye mırıldandı bir kez daha. Onunla boğucu bir güz gününde karşılaşmasını anımsıyordu. Dayanılmaz sıcağa karşın neredeyse kasabanın tüm erkekleri ve tüm erkek çocukları ile çayırda toplanıp bir bakanı beklemişlerdi. Anlaşılan fazlasıyla olağan dışı bir adamla karşılaşacaklarını umuyorlardı. Ama bu bakan da tüm ötekiler gibi fazlasıyla sıradan bir adama benziyor. Üstelik uzun boylu bir adamın kocaman bir şemsiyesiyle kendini güneşten korumaya çalışmasına karşın sıcaktan fazlasıyla rahatsız olduğu anlaşılıyordu. Bu yüzden olacak konuşmasını üç cümlede bitirivermişti. Ancak Münayim Ağa böyle günlerin yerini dolduramaz ozanı, bakanımın ayağının tozu diye bir ayaktır tutturarak koşuğunu uzattıkça uzatmış, hem de işi ölümün çaresine belki de değerli bakanımızın ayağın tozunda bulunduğunu söylemeye dek götürmüştü. Ancak bakan öylesine sıkılmıştı ki koşuk biter bitmez bir teşekkür bile etmeden arabasına yönelmişti. Herkes düş kırıklığına uğratmıştı bu tutum ama bu işin kendisiyle hiçbir ilgisi bulunmamasına karşın kurban ağa ağladı ağlayacaktı neredeyse. Usulca yanına yaklaşmıştı. Kurban ağa neredeyse ağlayacak gibisin demişti. Güleyim mi? Ne diyeceğini şaşırmıştı bu soru karşısında. Ama bir arkadaşı yardımına yetmişti. Bu nasıl söz kurban ağa demişti. Sonra mülayim, yoksa sen mülayim ağa kıskanıyor musun? Kurban ağa zık diye durmuştu olduğu yerde. Ben dostumun düştüğü duruma üzüldüm diye yanıtlamıştı. Mülayim ağayı ne diye kıskanayım ki? Onun işi başka, benim işim başka. Arkadaşı bir soru daha sormuştu o zaman. Seni neden çıkartmadılar ki şu kürsüye? Kurban ağa ilgisizce omuz silkmişti. Ben bilemediğim bir adam için ne söyleyebilirim ki? Deyip yürümüştü. O zaman kurban ağa için koşuğun sözle nesnenin kaynaştığı bir ayrıcalıklı an olduğunu anlaması gerekmez miydi? Gerekirdi herhalde. Ama anlayamamıştı işte. Sonra yavaş yavaş yaşamının çalkıntıları içinde kurban ağa da koşuk anlayışı da çıkıp gitmişti düşüncesinden. En son ve en parlak kuramların ardından koşmaya başlamıştı. Böylece kesintisiz 8 yıllık bir ayrılıktan sonra arkasında 11 şiir kitabıyla birkaç günlüğüyle kasabaya dönünce konu komşuyu sorarken onu anımsamamıştı bile. Aynı gün akşamüstü cahanın öbür yanında gözleri suya dikili, yastı taşın üstünde oturur görünce köşeli kasketine, kara kadife yeleğine ve ak üstüne kara çizgili mintanına karşın onu tanımakta da zorluk çekmişti. Şu karşıda yassı taşta oturan adam kurban ağa olmasın diye sormuştu çevresindekilere. Orada hiç kımıldamadan ne yapıyor ki öyle? Vallahi hiç sorma demişlerdi. Kurban ağa çok değişti. O işten bu yana yani şöyle böyle 3 yıldır neredeyse her akşamüstü gelip en az 1 saat kımıldamadan oturur böyle. Mecnun gibi. O Cihan'a bakar, Cihan ona. Hangi iş? Hangi işten bu yana diye atılmış deme. Adile bacının öldükten sonra, Meryem bacıyla görüştükten sonra daha doğrusu diye yanıtlamışlardı. Böyle gelip oturur bu yassı taşa. Cihan akar, o bakar. Sonra tüm ayrıntılarıyla anlatmışlardı her şeyi. Kurban Ağa hiç beklenmedik bir zamanda Adile bacıyı yitirince komşular tam anlamıyla ortada kaldığını düşünmüşlerdi. Oğulsuz, akrabasız olduğuna, bahçesinde sebze ve meyve yetiştirip arada koşuk söylemekten başka hiçbir şey bilmediğine göre de doğru konuştukları kesindi. Kendisi de her şeyiyle doğrulamaktaydı bunu. Cenazenin kaldırılmasına 3 gün, 4 gün, 10 gün sonra bile evinde bir köşede gözlerini hep aynı noktaya dikip oturuyor, dil bilmez dağlı gibi ağzını açıp tek sözcük söylemiyor, kalk denince kalkıyor, otur denince oturuyor, ye deyince yiyor, iç denince içiyordu. Yapması istenip de yapmadığı ya da yapmadığı iki şey vardı yalnızca. Gidip bahçesinde çalışmak, bir de koşuk söylemek. Yani Adile bacı bu dünyadan göçmeden önce hiç mi hiç nazlanmadan, hiç mi hiç zorlanmadan gönülden yaptığı şeyler. Ama komşulara en çok dokunan, daha önce kimsenin istemesine gerek kalmadan, kırkı çıkmamış bebeklerin ardından bile uzun uzun ağıtlar söylerken, Adile bacının ardından tek size söylememiş olmasıydı. Kimi deneyimli komşular, yaşarken yüzüne bakmaya kıyamadığı gibi, şimdi ardından ağıt yakmaya kıyamıyor diyerek yargıları biraz yumuşatmaya çalışıyorlardı ya, çoğunluk bir haksızlık olarak değerlendiriyordu bunu. Üstü kapalı bir biçimde de olsa, kendisine de iletmişlerdi görüşlerini. Adile bacıya şanına yakışır bir ağıt söylemesi için biraz daha sıkıştırmışlardı. Kurban Ağa ağırlığı neredeyse gözle görülür olmuş bir umutsuzluk içinde başını bir o yana bir bu yana sallamış. Söylenecek ne kaldı ki? Adile ciğerim bilir. Kimin koşuğunu kime söyleyeceğim ki? Diyerek bir kez daha geri çevirmişti isteklerini. Ozan değil miydi? Her şey kendince yanıt buluyordu. Ama koşuk söylemeyi ve bahçesinde çalışmayı bir yana bırakmış olması yetmezmiş gibi evden çıkıp çarşıda şöyle bir dolaşma, kahveye oturup dostlarla biraz sıkıntı dağıtma önerilerini sürekli geri çevirince komşular köklü bir çözüm düşünmeye başlamışlar, hemen de buluvermişlerdi. Kurban Ağa'ya yeni bir eş getirerek yaşamını yeniden düzene sokacaklardı. Doğrusunu söylemek gerekirse kendi açılarından da oldukça önemli bir çözümdü bu. Adile bacı öleli bir ay olmuştu neredeyse. Ama Kurban Ağa yaşamın hiçbir şeyinin ayrımına varmaz göründüğünden tüm yük kendi sırtlarına biniyor, erkekler arada bir bostanını suluyor, sebzeleri toplayıp çarşıya götürüyor, kadınlar daha düzenli bir biçimde her öğle ve her akşam yemeğini evine yemek taşıyor, zorlanmadan yemediğini bildikleri için de tepesine dikilip zorla yedirtiyor. Getirdikleri tabak tümden boşalmadıkça gitmiyorlardı. Ne var ki tüm sevgilerine karşın bu iş uzadıkça sıkıcı olmaya başlıyordu. Bu nedenle tepesine dikilip yemeği bitirmesi beklerken ona artık yaşı yaşına, başı başına uygun bir kadınla baş göz olup bu geçici evreye bir an önce son vermenin zorunlu olduğunu anlatmayı deniyorlardı. Genç kadınlar bu işten soyut bir zorunluluk olarak söz ederken, belirli bir yaşa gelmiş olanlar bununla yetinmeyerek her seferinde somut bir öneriyle geliyor. Yakında ya da uzakta oturan bir dul kadının ve ölmüş kocasının adını verdikten sonra iyi huylarını, becerilerini, tarlalarını ya da hayvanlarını sayıp dökmeye başlıyorlardı. Konuyu daha başlamadan kapatmak da vardı kuşkusuz. Ama Kurban Ağa saygılı adamdı. Hem de konuşmaktan çok dinlemeyi severdi. Hiç ilgilenmediği yaşlı kadınlar konusunda anlatılan her şeyi acemi bir ozanın koşuklarını dinler gibi ilgi ve anlayışla dinliyor. Ama sonunda peki ne diyorsun Kurban Ağa? İstemeye gidelim mi sorulunca da hep aynı biçimde başını sallıyor. Herkes gediğine sağ olsun. O dediğin bana göre bir kadın değil diye yanıtlıyordu. Daha işin başında kesin ve kararlı bir dille bakın benim evlenmek gibi bir düşüncem yok deseydi Bu denli üstüne gitmezlerdi belki ama Meryem bacı kendisini istemeyince Adile bacı ile evlendiğini ve çok mutlu olduğunu, dolayısıyla hiçbir şeyin önceden bilinemeyeceğini düşündüğü için midir nedir bu konuda kesin bir şey söyleyemiyor. Söyleyemediği her öneriyi sonuna dek dinlediği için komşu kadınlar seçimi yapmakta zorlandığını düşünüyor. Urup Fadime'nin öncülüğünde tüm kasabada, hatta yakın köylerde gönlüne göre bir kadın aramayı sürdürerek güzelinden çirkinine, şişmanından zayıfına, zengininden yoksuluna türlü dul kadınların çetelesini çıkarıp adlarını sayıyorlardı. Ne var ki Adile Bacı'nın kırkı çıktıktan sonra bile hep aynı olumsuz yanıtı alıyor. El kadar kadının onun için böylesine yeri doldurulamaz kalmasını ustlarına sığdırmakla fazlasıyla zorlanıyorlardı. Gene de umutların iyiden iyiye tükenmeye yüz tuttuğu bir evrede Akören'de kapkalaylamadan dönen sahil dayı Kurban Ağa'nın ilk göz ağrısı Meryem Bacı'nın kocası Şeyhülislam Yahya'nın en az 3 ay önce dünya değiştirdiği haberi getirince tüm komşular oldu bu iş demişlerdi. Meryem Bacı uğrunda ozan olmuş adamı bir kez daha geri çeviremezdi. Kurban Ağa da kendisini yörün en ünlü ozanın durumuna getiren Meryem Bacı'ya kolay kolay hayır diyemezdi herhalde. Kurban Ağa'nın bu ölüm haberini çoktan öğrendiğini ama çekingenliği yüzünden Meryem Bacı'nın adını başkalarına fısıldamasını beklediğinden söyleyenler bile çıkmıştı. Ne olursa olsun son akşam yemeklerinden birini mahallenin sözü en çok dinlenen kadını Minevver Bacı götürmüş. O pilava birkaç kaşık salladıktan sonra ellerine sağlık çok güzel olmuş deyince de eveleyip gevelemeden afiyet şükür olsun ama komşuların son yemeklerinden birini yediğinde unutma. Öte geçe yıllar yılı seni besleyecek değil demiş. Zaman yitirmeden arkasını da getirerek bir yandan artık evlenmek konusunda olumlu bir karara varmasının zorunlu olduğunu, bir yandan da eğer 18'lik bir körpe düşünmüyorsa 3 ay önce sarhoş Şeyhülislam'dan dul kalmış olan güzel Meryem'den iyisini bulamayacağını anlatmaya çalışmıştı ona. Kurban Ağa hiç renk vermeden dinlemiş ama hiç ayrıntıya girmeden bunu benden önce Meryem'e sormak gerekir. Onun çocukları var diyerek kapatmıştı konuyu. Komşular durumu öğrenir öğrenmez gölgesiz bir imserliğe kapılmışlardı. Kurban Ağa'nın Adile Bacı'yı daha düne kadar nedenli sevdiğini unutarak yıllar öncesinde kalmış tek yönlü bir gençlik aşkının anısıyla coşuyor. Bir zamanlar deli gibi sevmiş olsa bile kendisini bir bahçıvan parçası diye aşağılamış bir kadınla evlenmekten geri durabileceğini ustlarına getirmiyorlardı. Ne var ki Kurban Ağa'nın böyle bir evliliğe çoktan hazır olması durumunda bile umutlarında biraz fazla ileri gittiklerini çok çabuk öğrenmişlerdi. Meryem Bacı nice yıldır kocasıyla Akören'de yaşadığından Urup Fadime'nin öncülüğünde kendisiyle görüşmek isteyen dört aracı ta öte geçeden eski mahallesinden geldiler diye çok iyi karşılamıştı doğrusu. Ama kendisini Kurban Ağa'ya istemeye geldiklerini öğrenince dakikalarca gülmüş. Sonunda da tıpkı ilk istenmesinde olduğu gibi Tanrı yazdıysa bozsun deyip kesip atmıştı. Tanrı'nın her akşamı bir büyüyü bitirmeden sofradan kalkmayan, bu arada kendisine ve çocuklarına kök söktüren sarhoş Şeyhülislam'ın gömüldüğü günün akşamı, evin büyük odasını dolduran Akörenlilerin henüz kalkıp evlerine gitmeye de pek istekli görünmediği bir sırada o birden ayağa kalkmış, "Komşular, kusura bakmayın, ben yatmaya gidiyorum." demişti. Neden derseniz, 40 yıldır ilk kez bu gece bir deliksiz bir uyku uyuyacağım. Çünkü 40 yıldır ilk kez bu gece sarhoş Şeyhülislam'ın sızmasını beklemek zorunda değilim. Tam dediği gibi uyumuştu gerçekten. Sonraki gecelerde de uyumuş. Şu son 3 ay bayağı canlanıp toparlanmıştı. Bu rahatı bozacak kadar deli değildi. Hiç kimse bozmadı. Hele yarım akıllı bir türkücü için hiç bozmazdı. Böyle söylüyordu. Ama karşısındaki Urup Fadime'ydi. Öyle söyler, böyle söyler dediğine getirirdi adamı. Gene başarmıştı sonunda. Güzelin baba ocağını farelere bırakmanın ayrıklığından başlayarak eski dostunun ağzından girip burnundan çıkmış, hemen ertesi gün öğleden sonra kendi evinde, yani bir anlamda yansız bir alanda, kendisi ve birkaç komşu önünde Kurban Ağa'yla bir acı kahve içmeye razı etmişti onu. Hemen hemen arkasından da yanındaki komşunun kulağına "Bu iş oldu bil" diye fısıldamıştı. Kurban Ağa da kurtulamamıştı elinden. Buluşma yerinde tam saatine gelmişti. Ellerinin titremesinde, konuşurken kekelemesine bakılırsa bütün gece uyumayıp bu işi düşündüğü söylenebilirdi. Meryem bacı "İyi misin Kurban Ağa?" diye sorunca anlamamış gibi yüzüne bakması, aynı soruyu ikinci kez yineleyince "İyiyim, sağ ol" demekle yetinmesi de aynı sonuca gelebilirdi aslında. Ne var ki daha sonra kendisini de açıkladığı gibi Kurban Ağa'yı ilgilendiren çok başka şeylerdi. Çok kısa bir süre de olsa başka hiçbir şey düşünmeyecek kadar çok sevmişti onu. Ama hem Meryem'i kırata bindirip gidişinden beri görmemişti, hem de başka bir tutku girmişti araya. Adile bacıya tutkundu artık. Titremesi, kekelemesi, hem böyle bir durumda herkesin dilini kullanmak zorunda kalmasından, hem de insanların Adile bacının üstüne başkalarıyla evlenmek istediğini düşünmesinden korkmasındandı. Ayrıca Meryem bacının yüzüne, ellerine, devinimlerine bakarken gördüğü yaşlı bir kadının yüzü, yaşlı bir kadının elleri, yaşlı kadının devinimleriydi. Sesine bile yüzündeki kırışıklıkların türünden bir şeyler kırıştığını sezinler gibiydi. Gene de bir ara göz göze geldiklerinde Meryem bacı sanki hiç değişmemiş gibi geldi ona. Devinimleri de hep o yalın, güzel, kıvrak devinimleri, devinimleriydi. Rahmetli Adile bacı da içinde olmak üzere hiçbir kadın kahve fincanını dudaklarına böyle güzel götüremezdi. Gözlerinin yaşardığını duymuştu. Sonra birdenbire Meryem bacı fincanını tepsiye bırakıp da kendisine gülümseyince Kurban Ağa karanlıkta derinlerden yüzeye vurulmuş incecik parlayan bir ışık görmüş, aynı anda bir zamanlar onu neden sevdiğini anlar gibi olmuştu. Ona öyle geliyordu ki bilinen renginden daha koyu, daha donuk, üstelik daha kırışık mı kırışık bir tabakayla kaplanmıştı şimdi Meryem bacının yüzü. Işık bu tabakanın bir çatlağından çıkmıştı belki. Ama tüm donukluğa karşın devingen bir tabakaydı. Uzun uzun ve dikkatle bakılınca sanki çatlaklar büyüyor ya da çok kısa sürede tabaka kayıyor. Kurban Ağa arada bir yıllar önce askerlik dönüşü sevdiği körpecik kızla ona annesi kadar bile benzemeyen donuk kadını bir arada görüyor, ne düşüneceğini bilemiyordu. Meryem bacı önünde öylece duran fincanı göstererek "Kahveni neden içmiyorsun Kurban Ağa?" diye sorunca sorunun hangi Meryem'den geldiğini anlayamamış, gözlerini şimdiki Meryem'in üzerine dikip öylece kalmıştı. "Bakın gene ölçü alıyor" demişti biri. Meryem bacının ölçüsüne. Belki de öyleydi. Ama bu kez ölçü almanın ardından tek dize gelmemişti. Her şey böyle olduğunu göstermekteydi ama Kurban Ağa ilk karşılaşmalarında olduğu gibi şimdi bu son karşılaşmalarında da fincan alıp kahvesini içmediğine göre onun hep aynı biçimde erişilmez kaldığını seziniyordu. 1-2-3 dakika süresince yoğun mu yoğun bir acının dalgaları yürünmüştü yüzüne. Sonra bu dalgalar da çekilmiş. Kurban Ağa sanki her şey konuşulmuş da bir anlaşma sağlanamamış gibi ama hep güleç bir yüzle "Biz ne dersek diyelim bu iş olacağı benzemiyor" diyerek kalkıp kapıya yönelmiş. Meryem bacının yüzüne bir kez daha hayranlıkla baktıktan sonra ayaklarının ucuna basarak çıkıp gitmişti. Ayrım 13 son sayfa 120.